Ayrım 16. Sayfa 127. 6. Geri dönüp aşağıda onunla oturmak istiyorum. Sana anlatmak istediğim bir yığın şey var ve anlatmazsam anlamayacaksın ya da anlaman uzun sürecek ve ben iki kere suçlu olacağım diyebilmek. Bunu yapma cesaretini gecenin bu gecikmiş saatinde birbirimizin gözlerine bakarken kapıldığımız çekingenlikten alıyorum diye başlamak. Dinle, anlatıyorum. Sana, bana kimi ve neleri hatırlattığını, birbirimizi nereden tanıdığımızı söyleyeceğim. Uzun değil, kısaca. Saçmalık diye düşünüyorsun. Olsun, yine de dinle. Kesme sözümü. Bir ölü var. Öldüğü kabul edilen bir erkek. Bir de kadın. Yiğitçe çabalayan ve kendini savunan bir kadın. Uzatmayalım. Ana hatlarıyla yinelenen durumlara ilişkin bir hikaye bu. Haksızlık etmeden, sabırsızlık göstermeden dinle beni. Anlayacağını biliyorum. Çünkü aynı rüzgarlardan geliyoruz. Bu geçmiş zamanlardan tanıyoruz birbirimizi. Böylesi bir akrabalığı pek az insan uyandırır bir başkasında ve genelde hiç umulmadık biri olur bu. Hayır, onunla yüzleşecek durumda değilim. Kesinlikle yapamam bunu. Onun da hazır olduğunu sanmıyorum. Öncelikle neyi, ne diye, nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Aşırı acıklı, ucuz bir söyleme kapılabilirim. O da istemeden olmadık bir tepki gösterip kuşkuyla karşılayabilir beni. Yorgunsun, hadi git yat diyebilirsin ya da küçük bir alayla çılgınlığımı yatıştırmaya kalkışır. Bekle, oluruna bırak, hiçbir şey olmasın. Kalkıp yanına gidişim, kendimi küçük hissettirecek kadar büyük, altından kalkamayacağım kadar aptalca bir şey olur. Henüz iki gün oldu birbirimizi göreli. Üstelik gecenin bu vaktinde sabahlığıyla karşısında bulacağı kadının itiraflarını merak etmek için tek bir neden yok. Uyuyamıyorum. Akılsızca bir şey yapmak üzere olan bir insanın telaşını duyuyorum. Güçsüzlüğüm yıkıcı ama cesaretime çevrilmiş bir savunma silahı. Korunmak istediğim kendi çılgınlığım. Yıllardır bu kadar zor bir duruma düştüğümü hatırlamıyorum. Yok, hayır. Bundan emin değilim. Daha fazlası oldu. Hayatın bana sunduğu, rastlantı ya da zorlamayla karşıma çıkardığı, red ya da kabul edebileceğim birçok şey arasından şunu ya da öbürünü, o yolu değil de bu yolu seçmem tümüyle benim kendi içimde barındırdığım eğilimlerle ve kişiliğimle ilgiliydi çünkü. Bugün doğru seçimler yapabilmenin belli bir yetenek gerektirdiğini anlamış durumdayım. Hiç kuşkum yok. Mutlu olmak için doğuştan öngörülü olmalı insan. O yetenek bende yoktu. Hiçbir zamanda kazanamadım. Türkiye'de rejim değişmiş, seçimler yapılmış ve yeni bir hükümet iş başına gelerek genel af çıkarmıştı. B açısından sorun kalmamış olduğunu sanıyordum ama o öyle düşünmüyor, ortamı kendisi için yeteri kadar güvenli bulmuyordu. Türkiye'ye dönmek istiyordu, hatta kesin kararlıydı. Ne var ki korkuyordu. Ona cesaret vermeye çalıştım. Öte yandan sorumluluğu üstlenmek de ağır geliyordu bana. B ile 3 yıldır ilişkimiz vardı, 2 yıldır birlikte yaşıyorduk ve siyasi kimliğinin boyutunu bilmem gerektiği ölçüde bilmiyordum. 1975 sonbaharında yüksek lisansım bitti ve Türkiye'de bir yüksek okul ya da üniversitede akademik kariyer yapabilme olanaklarını aramaya başladım. Birkaç kurumla yazıştım ve tatil için son İstanbul'a gidişimde başvuruda bulundum. Olumlu yanıtlar aldım. Ancak hemen olamayacaktı. 1976 baharında ülkeye dönmeye karar verdim. Bu noktada birlikteliğimiz bir yol ayrımına gelmiş görünüyordu. Ondan vazgeçmeyi hiç düşünmüyordum. Hayatımızı düzene koymak zorundaydık. Türkiye'de aile, iş ve toplumsal çevrem, evli olmadan birlikte oturmamızı hoş karşılamayacak bir yığın güçlük yaşayacaktık. Evlenerek dönmemiz her bakımdan daha kolay olacaktı. B. Aileler işe karışmadan, düğün dernek telaşına girip durumu abartmadan bu işi kendi kendimize halletmemizi önerdi ve onu haklı buldum. B. Sığınmacı konumunda olduğu için nikahımızın konsoloslukta kıyılması mümkün değildi. Ben konsolosluktan istenilen belgeyi alırken evliliğimin Türkiye'de geçerli olmayacağını, dönünce nikahı yenileyip aile kütüğüne kaydettirmem gerektiğini söylediler ama umursamadım. 1976 Ocak ayında Berlin'de Alman yasalarına göre evlendik. Frankfurt'tan Deniz ve annem birlikte geldiler. Annem şık bir takım giymiş, bir şişe şampanya getirmişti. Bey ile ilgili hiçbir yorumda bulunmadı ama sıcak davrandı. Onu o günkü kadar neşeli ve uyumlu pek az gördüm ve minnet duydum. İsteyerek gelmiş olması ve evliliğimi onaylıyormuş görünmesi beni o kadar mutlu etti ki ona sarıldım, uzun süre öylece kaldık. Nikah memuru uzun bir konuşma yaptı. Evliliğin kolay olmayan, serüven dolu bir yolculuk olduğunu, yolumuzun iyi ve kötü günlerle, bazen çok güzel, bazen de çatallanarak yol alabileceğini söyledi. Dışarı çıktık. Nikahın kıyıldığı belediye binasının önünde şampanya patlatıp içtik ve fotoğraflar çektik. Bulutlu, kar toplayan soğuk bir gündü ama küçük meydanda bizim gibi birçok grup vardı. Bir laternacı düğün marşı çalıyor, havada konfetiler, pirinçler uçuşuyordu. O gece küçük bir kulüpte birkaç arkadaşımızın da katılımıyla yemek yiyip eğlendik. Birkaç gün sonra B'ye Türkiye'de bir kez daha evlenmemiz gerekeceğini hatırlattığımda şaşırdı. Ama bunun kolay olmayabileceğini söyledi. Kiminle evlendiğimi bildiğimi, fakat pişmanlık duyuyorsam her şeyin üstüne bir çizgi çekebileceğimizi ekleyerek. Birden sertleşmesi kırıcı. Bana öyle bir çıkış yolu göstermesi ise büyük cömertlikti. Yaz başında İstanbul'a geldim. Bir süre babamla Nigar ablanın yanlarında kalacak ve beynin durumunu araştıracaktım. Yasal bir engeli yoksa o da gelecekti. Babam 50'li yaşlarının ortasında ve uzun süredir bir boya fabrikasının ortağı. İstinye'de boğaza bakan bir ev almışlar. Sağlığına dikkat ediyor. Nigar iyi bakıyor ona. Anlaşıyor, uyumlu görünüyorlar. Gerçekten sakin, sevimli bir kadın üvey annem. Akıllı da. 45'inde olgunlaştı, gözlük takıyor artık ama gözlüksüz kesinlikle daha güzel. Berlin'deki alçak gönüllü öğrenci evimin yoksulluğundan sonra kendimi cennette hissediyorum neredeyse. Bu geniş, zevkle seçilmiş eşyasıyla döşeli güzel evde her şey aydınlık, tertemiz, tüm ayrıntılar ve çizgiler uyumlu. Pencereden baktığımda bir gemide gibiyim. Baba evim, büyüme sürecimde alçak gönüllü bir evdi. Yine de orayı tam olarak kendime ait hissedemedim hiçbir zaman. Babamdan çok karısına ait olduğunu düşündüm ki bu yerinde bir algılamaydı. Babam aile içinde daha fazla söz sahibiydi ama evin düzeni Nigar'ındı. Birlikte geçirdikleri 15 yıldan sonra daha eşit, daha dengeli yaşıyorlar şimdi ve hayatları evin merkezinde. Biraz da kıskançlıkla benim beyle asla böyle bir hayatım olmayacak diye düşünüyorum. Bu kadar güvenli, yerleşik, rahat yaşayamayacağız. B hiçbir zaman bir ev adamı olmayacak. Pek az şeye sahip olabileceğiz belki ama birbirimiz için her şeyden daha çok şey ifade edeceğiz. Daha ilk akşam evin somaki mermer banyosunda yatarken varlıklı olmanın çekiciliğini ama aynı zamanda geçiciliğini seziyorum. Lavabo tezgahını süsleyen koyu yeşil granitin damarlarında yeryüzünün yüz binlerce yılını görüyormuş gibi büyüleniyorum. Katmanlardaki simetri, jeolojik çağların inceli kalınlı tabakalar halinde üst üste gelişi, zamanların eğilip bükülerek birbirine karışması, başkalaşımlar, büyük iklim dönüşümleri, donma ve çözünmeler, ısı, ışık ve uzun karanlıklar, aşınmalar, çöküntüler, yarılmalar. Bu süreçlerin bir yerinde var olan insanın bilinen, henüz kısacık serüvenini düşünüyorum. Doğanın hoyratlığına ya da kendi varoluş savaşımına yenilmiş kavimleri, hırs, hoyratlık ve zalimlikleri, yıkımları, savaş ve kıyımları, toprağa karışmış kemikleri, tozlaşmış sevgileri, kısacık zevk anlarının ardından gelecek uzun sıkıntıları, insanoğlunun bu dünyadaki geçmişini, cennet ve cehennemini, ihtişam ve sefaletini. Her şey durmadan değişiyor. Dinozor kuşa, balık kadına, kökler bitkiye, rüzgar dalgaya dönüşüyor. Yerel evrensele, hüzün ezgiye, deneyim yazıya, olay görüntüye. Değerler oluşuyor, yükseliyor, düşüyor. Yeni anlayışlar doğuyor ama insanın doğası, tutkusu, aczi pek az değişiyor ya da özünde hiç değişmiyor. Oysa tek bir insanın dünyanın üstünde kapladığı yer çok küçük, mikroskobik ve ten geçici. Varoluş çok kısa. Kalıcı olan taş, ottan kömüre, mağmadan cevhere. Bu gerçeği hatırlamak bakış açımı genişletiyor ve sorguya hazırlamama yardımcı oluyor. Biraz kıyıdan köşeden ve çetrefil ama olsun. Durumu olağan buluyorum. Babama ve Nigar'a anlatacaklarımı sıraya koyuyorum. Ben böyleyim işte. Benimle tanışın, yadırgamayın. Benim doğam bu ama sevginize ve desteğinize ihtiyacım var. Ailemin koruma güdüsü dışında tutucu bir ahlaki yaklaşımı yok. Yaşım her nasılsa 26'yı bulmuş, iyi okumuş, büyük ölçüde özgürleşmişim. Yine de aklı başında iyi bir kız evlat olarak babama karşı sorumluluklarım var. Beynin varlığından habersiz değiller ama o ana kadar sözünü etmekten kaçındığım evlilik hikayem onları hayal kırıklığına uğratmış. Duymuşlar, pek inanmamışlar, haber verme işime kırılmışlar. Babam uzun süre susuyor ve ne diyeceğini bilemiyor. Annemle uğradığı başarısızlık yüzünden kızlarına duyduğu eksiklik duygusunu elinden geldiğince ödünlemeye çalışmıştı çocukluğum boyunca. Ama sonradan kendi kanatlarımızla uçmaya bıraktı bizi. Özellikle beni. Deniz uzaklardaydı. Çoktan uçmuştu ve zaten annemize aitti. Maddi destek ve birlikte oldukları sayılı zamanlar dışında çok yakın bir bağ ve ilişki kuramamışlardı. Küçük kızının dışa dönük, neşeli, rahat kişiliği babamı hep sevindirmişti ama onun asıl kızı bendim. Birbirimizi, alışılmış aile bağlarını sıkı sıkı korumaya eğilim duymadan seviyorduk. Ben bağımsız, kendine ait bir düzen kurmaya çalışan genç bir kadındım artık. Evliliği büyük bir değişim olarak yaşamıyorum. Haber vermedim çünkü telaşa kapılmalarını istemiyordum. Zaten burada yeniden evlenmemiz gerekecek. Sorular Nigar abladan geldi. Kimdir, neyin nesi? Adanalı bir mühendis, 30 yaşında, yoksul bir ailenin oğlu. Neden Almanya'da bulunuyor? Sığınmacı, düşünce suçu yüzünden. Emin misin? Evet, ama yine de dönebilmesi için durumunu araştırmak gerekiyor. Onu yeterince seviyor musun? Ya o seni? Ona tapıyorum, o da bana. Kimseye uzun süre tapınılmaz ama. Ben günü yaşıyorum, şu anı. Cesaret anlıktır Ulya. Uyum ve sadakatse zaman alır. Bizimki bütün kalıpların dışında bir birliktelik Nigar anne. Deniz, hatta annem de aynı kaygılara kapıldılar. Ama ben kendimi her şeye hazırladım. Hem ihtiyaç duyduğumda sığınacağım, sıcak bir kucağınız, başımı koyup ağlamak için de yeterince dolgun göğüsleriniz var, öyle değil mi? İçtendim, bunu anladı. Akademik bilgeliğe ve sevecen kadın mantığıyla sezdi. Hiç kuşkun olmasın canım, dedi gülümseyerek. Babam, tanıdığı bir avukat yardımıyla beynin durumunun araştırılmasını sağlayacaktı. Bilgilenmemiz uzun sürmedi. B, eylemci bir sol örgüt üyesiydi. Ara dönemde örgüt davasından uzun süre aranmıştı. Ancak hakkında doğrudan kendisine dayandırılmış bir suçtan ötürü yargılanma kararı yokmuş görünüyordu. Haluk'u o dönemde tanıdım. Araştırmayı yapan oydu. Bana her şeye rağmen bazı kuşkuları olduğunu söyledi. Kimi davalar uzun sürüyordu ve dağılan örgüt yeniden toparlanma sürecine girdiğinde yargı aşamasında yeni gözaltına alma ve tutuklamalar olabiliyordu. Bunları B'ye yazdım ve kararı ona bıraktım. Eğer o gelemezse ben Almanya'ya dönecek, durum netleşinceye kadar bekleyecektim. Gelmeye kararlı olduğunu, güvenli bir yol bulmaya çalışacağını bildirdi bana. Sınırda kuş gibi avlanmak istemiyordu. Dönüşünü zamanı geldiğinde bana haber verecekti. Öğretim görevlisi olarak işe alınmam bir sürü bürokratik engelle karşılaşmıştı. Soruşturmalar, denklik belgeleri gibi zaman alacak işler. Bir belirsizlik ortamı içinde buldum kendimi. Hiçbir şey umduğum kadar kolay ilerlemiyordu. Tam o günlerde hamile olduğumu fark ettim. Yaşamım temelden alt üst olmuş gibi bir panik duygusu içine düştüm. Ne işim, ne evim, ne de kocam vardı. Kendimi ilk kez bu kadar yalnız hissediyordum. Yazı geçirmek için köye, babaanneme gitmeye karar verdim. B'yi orada bekleyecektim. Babaannemi 2 yıl sonra yeniden gördüğümde ağlıyorum. O görmüş geçirmiş ama masum gözler, güneş yanığı kırışık yanakların üstündeki solgun çiller, örülüp arkada topuz yapılmış beyaz saçlarla ne kadar tatlı, sıcak. Onun iyimser, geniş gülümsemesini nasıl da özlemişim. Gövdenin biçimsizleşmesi, kolların, bacakların, omurganın eğrilmesi bir insanı bu kadar az değiştirebilir mi? Onun hayatında büyük aşklar, büyük beklentiler, büyük yıkımlar yok. Büyük bir sadelik içinde olması gerektiği gibi yaşadı ve iç huzuru yüzüne yansıyor. Avutucu sesi, dinginliği yatıştırıyor beni. Olacakları umursamıyorum o an. Niye ağladığımı bilmeden boşalıyorum. Bana hep küçük öksüzüm derdi. Belki de bundan. Onun yanında kendimi gerçekten öksüz hissettiğimden belki. Benim için sevgiyle hazırlanmış bahçeye, dereye, incir ve şeftali ağaçlarına bakan bir oda. Güler yüzlü bir köylü kadın kıvrak hareketlerle eşyamı yerleştiriyor. Babaannemin yanında kalan, ona yardımcı bir genç kadın bu. Yemeği de yapıyor. Kendimi evimde hissediyorum. Ağustos sıcağı altındaki hasat edilmiş tarlaların sapsarı görünümünü seviyorum. Sürülmüş toprağı, poyrazla gün ortasında beyaz görünen gökyüzüne karışan kavak hışırtılarını, ağırlaşmış sessizliği kışkırtan cırcır böceklerinin sesini, günün son ışığında alçaktan uçan arı kuşlarını. Bey'i özlüyorum. Bazen uykudan yanımda yattığı yanılsamasıyla uyanıyorum. Elimi karnıma koyuyorum. Bir şeyler hareket ediyor avucumda. Küçük, çıplak bir dost. Ne büyük serüven yeni bir hayatla irileşmek. Anne olunca annemi de içime alacakmışım, onu bağışlayacakmışım sanıyorum. Beynin beni sevmekle, evlenmekle, bana bu şansı tanımakla ne kadar doğru ve güzel bir şey yapmış olduğunu kanıtlayacağım. Birbirimizi daha çok seveceğiz ve daha bir güvenle, daha güçlü biçimde bağlanmış olacağız. B'ye durumumdan söz etmedim henüz. Geldiğinde söyleyeceğim. Babaannemle kasabadaki bir doktora gidiyoruz. Ufaklık 4 aylık. Her şey yolunda. Babaannem düğünümü göremediğine yanıyor. Ama her şeyin yoluna gireceğini umuyor ve diliyor. İşçilerden birini her gün postaya bakmaya gönderiyor. Kim bilir ne durumda adamcağız, sabırlı olmalısın diyor. B'yi görmeden seviyor. Herkese ulaşmayı, açılmayı, sevmeyi isteyen bir yüreği var çünkü. Geçmişi o günün içinde. Bana muallim mektebini bitirip yeldirmeli genç bir öğretmen olarak köye geldiğinde ne kadar güzel olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın en hararetli günlerinin yaşandığı o dönemde bölgedeki İngiliz subaylarının halka eziyetini ve dedemin onunla evlenebilmek uğruna kendini vurup gazi olduğunu anlatıyor. Çocuğu olmayan karısını da babaannem şart koştuğu için, kuma gelmem diye dirittiği için boşamış. Canım, o kadın da çocuklu biriyle evlendi sonra. Dedemle evlenip köyde kaldığın için hiç pişman oldun mu? Hayır, ne münasebet. Rahmetli benden biraz yaşlıydı ama kalbi büyük adamdı, her bakımdan. Bak, baban da ona çekmiştir.